İkinci ayrım.
Kısım 1. Mükafat. 20 Aralık, 3 Ocak. İsveç'te kadınların %18'i hayatında bir kez bir erkek tarafından tehdit edilmiştir. 1. Bölüm. 20 Aralık Cuma. Mahkemenin nasıl sonuçlanacağı önceden belliydi. Söylenebilecek her şey söylenmişti. Ceza alacağından hiç şüphesi yoktu. Yazılı kararı cuma sabahı saat 10'da eline geçmiş, şimdi yalnızca mahkeme salonunun önündeki koridorda bekleyen muhabirlere açıklama yapmak kalmıştı. Kapı aralığından muhabirlere bakan Mikael Blomqvist birkaç saniye tereddüt etti. Mahkemenin verdiği karar üzerine konuşmak istemiyordu ama sorulardan kaçınamazdı. O ve herkes bu soruların sorulması ve cevaplanması gerektiğini biliyordu. Suçlu olmak böyle bir şey diye düşündü. Mikrofonun yanlış tarafında bulunmak. Huzursuzdu. Omuzlarını dikleştirdi, gülümsemeye çalıştı. Muhabirler de ona gülümsediler ve neredeyse utangaç bir ifadeyle başlarını eğerek dostça selamladılar. Dur bir bakalım. Aftonbladet, Expressen, TT, TV4, sen neredensin? Ooo, Dagens Industri'den. Vay be, demek ben bu kadar ünlü oldum, dedi Mikael Blomqvist. Bize birkaç dakika ayır, Kalle Blomqvist, dedi akşam gazetelerinden birinin muhabiri. Blomqvist, lakabını duyduğunda her zaman yaptığı gibi, aldırmaz görünmek için kendini zorladı. Bu lakabı gazeteciler ona 20 yıl önce takmışlardı. O zamanlar 23 yaşındaydı. Bir gazetede geçici bir iş bulmuş ve daha işe başlar başlamaz 2 yıl boyunca dikkat çekici 5 büyük soyguna imza atmış bir çeteyi şans eseri açığa çıkartmıştı. 5 soygunun 5'ini de bu çetenin yaptığına dair hiçbir şüphe yoktu. Soygun için küçük yerleşim yerlerini seçen çete üyeleri bir seferinde aynı anda 2 bankayı birden soymuşlardı. Yüzlerine dizdeği maskeleri taktıkları için polis, güç anlaşılır bir polis mantığıyla bu çeteye Kalle, Anka çetesi adını vermişti. Ama basın onlara Ayı çetesi diyordu. 2 soygun sırasında çevredeki insanların can güvenliğini hiçe sayarak sağa sola ateş etmeleri ve tesadüfen bankanın önünden geçenleri ya da meraklıları tehdit etmeleri göz önüne alınırsa bu daha isabetli bir isimdi. 6. soygun, yaz ortasında Östergötland'daki bir bankada yapılmıştı. Soygun esnasında tesadüfen bankada bulunan yerel radyonun muhabirlerinden biri, soyguncular bankayı terk eder etmez meslek aşkıyla telefona sarılarak canlı yayına bağlanmıştı. O günlerde Mikael Blomqvist, Katrina Horn yakınlarında bir yazlıkta kalıyordu. Kız arkadaşının ailesine ait olan bu yazla birkaç gün geçirmek için gelmişti. Soygunlarla gördüğü insanlar arasında nasıl olup da bağlantı kurabildiğini polislere açıklayamayacaktı ama radyoda haberleri dinlerken 100 metre ilerideki bir yazlıkta kalan 4 genç dikkatini çekmişti. Bu gençleri birkaç gün önce kız arkadaşıyla dondurmacı dükkanına giderken de görmüştü. Çayırda badminton oynuyorlardı. Üzerlerinde yalnızca şort vardı. Gelişmiş kas yapılarına bakılırsa vücut geliştiriyor olmalıydılar. Bu 4 gençte dikkat çeken bir şey vardı. Belki de bunun nedeni yakıcı güneşin altında zaman öldürür gibi değil de vahşi bir iştahla oynamalarıydı. Banka soyguncusu olduklarından şüphelenmek için hiçbir neden yoktu ama yine de Mikael, gençlerin kaldığı kulübeyi gören bir tepeye çıkıp oturmuş ve kulübeyi gözetlemeye başlamıştı. Kulübe boş gibiydi. Yaklaşık 40 dakika sonra gençlerin Volvo'su avluya girip park etmişti. Arabadan çıkan gençlerin aceleleri var gibiydi. Ellerindeki spor çantalarına bakılırsa plajdan dönüyor olmalıydılar. Ama kulübeye giren gençlerden biri arabaya geri dönmüş ve bir şey alarak üzerine hemen spor bir ceketle örtmüştü. Mesafe çok uzak olmasına rağmen Mikael bunun 1 yıllık askerlik boyunca neredeyse evli olduğu bir AK-4 olduğunu anlamakta zorlanmamış, hemen polisi arayıp gördüklerini anlatmıştı. Gençlerin yazlığının etrafında basının yoğun bir ilgiyle izlediği 3 günlük bir polis kuşatması başlamıştı. Tabii Mikael Blomqvist, olayın mimarı olarak ilk sırayı almanın yanı sıra çalıştığı akşam gazetesinden bu hizmetinden dolayı yüklü bir para da alacaktı. Polisler operasyon merkezini Mikael'in oturduğu yazlığın hemen önündeki tarlada duran bir karavana kurmuşlardı. Mikael'e genç bir gazetecinin gereksindiği ünü işte bu ayılar çetesi olayı kazandırmıştı. Bu ünün arkasında akşam gazetelerinden birinin Kalle Blomqvist olayı çözdü diye başlık atmasının büyük payı vardı. Yaşlı bir köşe yazarı Astrid Lindgren'in genç dedektif kahramanı Kalle'ye bir dolu göndermede bulunduğu alaycı bir yazı kaleme almıştı. Üstüne üstlük makalenin yayınlandığı sayfanın hemen yanına Mikael'in ağzı yarı açık parmağıyla bir yeri işaret ederken çekilmiş, sanki üniformalı bir polis memuruna bilgi veriyormuş izlenimi veren kötü bir resmini basmışlardı. Gerçekte ise o resim çekilirken Mikael polis memuruna tuvaletin yolunu gösteriyordu. Mikael Blomqvist, ön adı Karl'ı, hayatı boyunca ne kullanmış ne de Karl Mikael Blomqvist adıyla bir metni imzalamıştı ama o günden sonra gazeteci arkadaşlar arasında Kalle Blomqvist diye ünlenecekti. Buna bir parça alaycılık vardı, düşmanca olmasa da pek dostça değildi. Mikael'in Astrid Lindgren'e sözü yoktu, onun kitaplarını severdi ama bu lakaptan nefret ediyordu. Ona karşı takınılan alaycı tavrın sönmeye yüz tutması ve ciddi gazeteci kimliğini kazanması için çok uzun bir zaman geçmesi gerekmişti. Ama kendisine bu isimle hitap edildiğinde hala tüyleri diken diken olurdu. İşte bu tepkiyi gizleyebilmek için kendini gülümsemeye zorlayarak gözlerini soruyu soran muhabire dikti ve sen bir şeyler uydur artık, ne de olsa bu konuda oldukça ustasın, dedi. Sesinin tonu itici değildi. Bütün muhabirler birbirlerini az çok tanıyorlardı. Üstelik Mikael'in en zalim muhalifleri o sabah mahkemeye gelmemişlerdi. Orada bulunan gazetecilerden biriyle birkaç yıl önce birlikte çalışmış, bir partide karşılaştığı diğerini de TV4'ün kadın muhabirini tavlamak için epeyce çaba sarf etmişti. ''Seni içeride epey hırpalamışlar gibi.'' dedi Dagens Industries'in muhabiri. Belli ki yeni yetme biriydi. ''Biraz.'' diye kabullendi Mikael. Aksini iddia edecek durumda değildi. Ama bunu izleyen soru evlere şenlikti. ''Kendini nasıl hissediyorsun?'' Bu soru karşısında ne Mikael ne de orada bulunan eski gazeteciler gülümsemekten kendilerini alamadılar. Mikael TV4'ün muhabiriyle göz göze geldi. Gazeteci camiası benzer bir sorunun o zamana kadar yalnızca bir kez, o da bir spor muhabiri tarafından ipi henüz göğüslemiş ve soluk soluğa kalmış bir atlete sorulduğunu iddia edeceklerdi. ''Mahkeme lehimde karar vermediği için doğal olarak üzüldüm.'' dedi. 3 ay hapis cezası ve 150 bin kron para cezası oldukça ağır bir karar, dedi TV4'ün muhabiri. Hayat devam ediyor. Werner Ström'den özür dileyecek misiniz? Elini sıkacak mısınız? Hayır, sanmıyorum. Werner Ström'ün iş ahlakına dair görüşlerimde dikkate değer bir değişiklik olmadı. Yani hala onun bir dolandırıcı olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Diye aceleyle sordu Dagens Industries'in muhabiri. Bu sorunun ardında yıkıcı bir manşet kokusu hissediliyordu ve eğer muhabir elindeki mikrofonu hevesle uzatarak niyetini açığa vurmasaydı, Mikael'in bu tuzağa düşmesi işten bile değildi. Werner Sturm'un onurunu zedelediği gerekçesiyle daha biraz önce ceza almıştı. Üstelik Mikael bu karara itiraz etmeyi düşünmüyordu. Eğer iddiasını daha mahkeme binasının merdivenlerinde tekrarlama ihtiyatsızlığını gösterirse hali ne olurdu? Bu soruya kaçamak bir cevap verdi. Elimdeki bilgileri yayınlamak için iyi nedenlerim olduğu kanısındaydım ama mahkeme benim görüşlerime itibar etmedi. Tabii ki mahkemeye saygı göstermek durumundayım. Şimdi ne yapacağımıza karar vermeden önce mahkeme kararını yazı kurulumuzda adam akıllı değerlendireceğiz. Söyleyebileceğim daha fazla bir şey yok. Ama bir gazetecinin iddiasını ispat etmesi gerektiğini nasıl unutursun? Dedi TV4'ün muhabiri keskin bir tonla. Bu soruya nasıl cevap verilirdi ki? Muhabir kadının yüzünde tarafsız bir ifade olsa da Mikael gözlerindeki hayal kırıklığını ve uzaklığı ayırt edebilmişti. Oradaki muhabirlerin hepsi Dagens Industries'in muhabiri hariç böyle bir soruya makul bir cevap verilemeyeceğini bilecek kadar tecrübelilerdi. Ekleyebileceğim bir şey yok diye tekrarladı Mikail. TV4'ün muhabiri mahkeme binasının önünde Mikail'i tekrar durdurdu ve bu defa sorularını kamera önünde sıralamaya başladı. Mikail içini acıtan soruları bir süre daha cevaplamak zorunda kaldı. Aslına bakılırsa muhabir kadın ona hak ettiğinden daha iyi davranıyor, çok yıpratmamaya özen gösteriyordu. Kadının arkasında durup onları izleyen muhabirler artık yeterince tatmin olmuşlardı. Mikail her ne kadar bu davanın yılın medya olayı olduğunu düşünmese de gazetelerin manşetten vereceği kesindi. Yalnız kaldığında biraz yürümeyi düşündü ama rüzgarlı bir Aralık günüydü. Üstelik söyleşi yapılırken yeterince üşümüştü. Kararsız bir şekilde dikilirken arabasından çıkan William Borg'u gördü. Muhabirler Mikail'le söyleşi yaparlarken William arabasının içinde beklemişti. Göz göze geldiklerinde Mikail'e gülümsedi. ''Buraya sırf seni elinde o dosyayla görmek için geldim.'' dedi. Mikail cevap vermedi. Birbirlerini 15 yıldır tanıyorlardı. Bir sabah gazetesinde geçici ekonomi muhabiri olarak birlikte çalışmışlardı. Bu kısa süreli birliktelikte belki de kimyaları uyuşmadığı için ömür boyu sürecek bir düşmanlığın temeli atılmıştı. Mikail'in gözünde Borg, sahtekar, dar kafalı, intikamcı, ahmakça şakalarıyla etrafını yıldıran, yaşlıları ve kendinden daha tecrübeli gazetecileri aşağılayan biriydi. Özellikle yaşlı kadın gazetecileri sevmezdi. İlk kavgalarından sonra bir sürü saçmalıkla devam eden çekişmeleri aralarında kişisel bir husumete yol açmıştı. Geçen yıllarla birlikte zaman zaman karşı karşıya gelen Mikail ve William Borg, 1990'ların sonunda artık birbirlerinin yeminli düşmanıydılar. Mikail, ekonomi muhabirleri hakkında bir kitap yazmış ve bu kitabında altını Borg'un imzaladığı ahmakça makalelerden hatırı sayılır miktarda alıntı yapmıştı. Mikail'e göre Borg, bir dot.com şirketi hakkında olguları kıçından anladığı cafcaflı ve övgü dolu makaleler kaleme aldıktan hemen sonra şirket iflas etmişti. Mikael'in bu analizleri Borg'un tabii ki hoşuna gitmemiş, Stockholm'un güney semtindeki bir meyhanede tesadüfen karşı karşıya gelen ikilinin yumruk yumruğa kavga etmesine ramak kalmıştı. O günden sonra gazeteciliği bırakan William Borg, sanayici Hans-Erik Wennerström'e bağlı şirketlerden birinde dolgun bir maaşla danışmanlık yapmaya başlamıştı. Mikael arkasına dönüp gitmeden önce uzun süre bakıştılar. Yalnızca Mikael'in içine düştüğü durumdan keyif aldığını göstermek için mahkeme binasına gelmek tam da Borg'a yakışan bir davranıştı. Mikael oradan bir an önce uzaklaşmak için durağa ilk gelen otobüse atladı. Friedhelmsplan'da indi, bir süre ne yapacağına karar veremeden bekledi. Mahkeme kararının yazılı olduğu dosyayı hala elinde tutuyordu. Sonunda polis merkezinin garajına giden yeraltı tünelinin yanındaki Cafe Anna'ya yöneldi. Cafe Latte ve sandviç ısmarladıktan hemen sonra radyoda öğlen haberleri başladı. Mikail'in davasına Kudüs'te gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısı ve hükümetin yapı endüstrisindeki kartelleşmeyi incelemek için bir komisyon atadığı haberlerinden sonra 3. sırada yer verildi. Millennium dergisinin genel yayın yönetmeni Mikael Blomqvist, sanayici Hans-Erik Wennerström'e ağır iftirada bulunmaktan bu sabah 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Minosa davası olarak adlandırılan olay hakkında kaleme aldığı makalede Blomqvist, Wennerström'ün Polonya'da yatırım yapmak için devletten aldığı parayı silah ticaretine yatırdığını iddia etmişti. Mikael Blomqvist, hapis cezasının yanı sıra 150 bin kron para cezasına da çarptırıldı. Wennerström'ün avukatı Bertil Kamner Marker, müvekkilinin karardan memnun olduğunu açıkladı. Karar 26 sayfaydı. İş adamı Hans-Erik Wennerström'ün açtığı ağır hakaret davasında Mikael'in 15 defa suçlu bulunmasının gerekçelerini yazıyordu. Mikael Blomqvist kaybettiği her dava için 10 bin kron para ve 6 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca mahkeme masraflarını ve kendi avukatının vekalet ücretini de ödeyecekti. Kararı okuyan Mikael, toplam borcunun ne kadar tutacağını hesaplamak bile istemiyor, daha da kötü olabilirdi diye düşünüyordu. Mahkeme onu 7 konuda suçsuz bulmuştu. Mahkeme kararı okunurken midesine kramplar girmesine çok şaşırmıştı. Çünkü dava açıldığında eğer bir mucize gerçekleşmezse mutlaka ceza alacağını biliyordu. Artık sızlanmanın faydası yoktu. Buna alışması gerekti. 2 gün süren mahkeme boyunca ve şu an elinde tuttuğu kararın kesinleşmesini beklediği 11 günlük sürede oldukça sakindi. Ama şimdi bedenine bir huzursuzluk kaplamıştı. Lokmaları boğazında çoğalıyordu. Sandviçi bir kenara bıraktı. Bir haberden dolayı ilk defa ceza alıyordu. Aldığı hapis cezası pek önemli sayılmazdı. Ama ekonomik açıdan bakıldığında oldukça ciddi bir cezaydı. Millennium'un kaynakları sınırlı. Diğer dergilerle karşılaştırıldığında satış rakamları çok düşüktü. Kendi yağında kavruluyordu ama yine de bu karar dergi için dünyanın sonu demek değildi. Asıl sorun Mikael'in yazar ve genel yayın yönetmeni olmasının yanı sıra aptal bir şekilde derginin ortaklarından biri de olmasıydı. Yani 150 bin kronluk cezayı kendi cebinden ödeyecekti, bu da birikimlerinin suyunu çekmesi demekti. Dergi yalnızca mahkeme masraflarını ödeyecekti ki akıllı bir bütçeyle bu halledilebilirdi. Evini satmak zorunda kalma ihtimali canını acıttı. 1980'lerin sonunda bir süre dolgun bir maaşla iş bulduğunda bir ev alma hevesine kapılmış, birçok daireye baktıktan sonra Belman Sokağı'nın hemen başında 65 metrekarelik bir çatı katı bulabilmişti. Dairenin eski sahibi, daireyi daha oturulabilir bir hale sokmak için restorasyon faaliyetlerine giriştikten hemen sonra bir dot.com şirketinde bulduğu bir iş için yurt dışına taşınmış, Mikael'e evin yarım kalan işlerini bitirmek kalmıştı. Bu nedenle ev ona ucuza mal olmuştu. İç mimarın çizimlerini beğenmeyen Mikael her işi kendi yapmış, parasını banyo ve mutfağa yatırarak geri kalanını boş vermişti. Yerlere parke döşemek yerine eski tahtaları zımparalamış ve 2 odalı daire yapma planını bir tarafa bırakarak bombeli duvarları düzeltmeden üzerlerini beyaza boyamış ve çatlakların üzerini Emmanuel Bresson'un 2 sulu boya tablosunun arkasına gizlemişti. Sonuçta kitaplıklarla böldüğü tek odadan biri yatak odası olmak üzere 2 oda çıkartmıştı. Oturma odasının bir köşesinde küçük bir mutfak vardı. 2 pencereden biri çatıya, diğeri de Riederfjord'dan ve Gamla Stan'a bakıyordu. Bir parça deniz ve belediye binası da görüyordu. Bugünün koşullarında böyle bir daireye sahip olmak kolay değildi ve Mikael bu daireyi elden çıkartmak istemiyordu. Ama daireyi kaybetme riski, zedelenen ve tamiri tabii mümkünse yıllar alacak mesleki onurunun yanında hiçbir şeydi. Söz konusu olan güvendi. Görünür bir gelecekte birçok yazı işleri sorumlusu onun imzaladığı bir şeyi yayınlamakta tereddüt edecekti. Basın dünyasında bir kazaya kurban gittiğini düşünecek yeterince arkadaşı hala vardı ama artık hata yapma lüksü hiç kalmamıştı. Ne kadar aşağılanmıştı. Eli çok güçlü olmasına rağmen Armani kostümlü bir gangster bozuntusuna karşı kaybetmişti. Soysuz bir borsa spekülatörüne karşı. Mahkeme boyunca sırıtan, ünlü bir avukata sahip bir zübbeye karşı. Ne olmuştu da bu duruma düşmüştü? Her şey bir tesadüf eseri başladı. Werner Sturm olayının temeli 1,5 yıl önce yaz ortası bayramında bir yelkenliğinin kaptan köşkünde atıldı. Mikael'in gazetecilik okulundan çok malumat furuş olan eski bir arkadaşı, şimdi il meclisinde danışmandı, kız arkadaşını etkilemek için birkaç günlüğüne bir yelkenli kiralamış ve Stockholm takım adalarında romantik bir gezi planlamıştı. Okumak için Hallstahammar'dan Stockholm'e yeni taşınan kız, biraz nazlandıktan sonra kız kardeşi ve kız kardeşinin erkek arkadaşının da gelmesi kaydıyla ikna olmuştu. Hallstahammar'dan gelen bu 3 kişi daha önce yelkenliğe hiç binmemişlerdi. Ama asıl sorun Blomqvist'in eski arkadaşının coşkusu kadar tecrübesinin olmamasıydı. Yolculuktan 3 gün önce telaş içinde Mikael'i aramış, yelkenliden anlayan biri olarak bu yolculuğa katılması için ikna etmeye çalışmıştı. Öneriyi önce soğuk karşılayan Mikael, yeme içme ve eğlenceli bir yolculuk sözü alınca birkaç gün kafa dinlerim diye düşünerek arkadaşının ısrarlarına boyun eğmişti. Ama bu sözlerin hiçbiri gerçekleşmediği gibi yolculuklara Mikael'in hayal bile edemeyeceği bir felaketle sonuçlanacaktı. güzel ve kısmen daha az tehlikeli olan Blandö'den Frosundleden'e uzanan bir hatta yalnızca 9 deniz mili hız yapmalarına rağmen malumat Frosch'un kız arkadaşını deniz tuttu. Üstelik kızın kardeşi erkek arkadaşıyla kavga etmeye başladı ve içlerinden hiçbiri yelkencilik hakkında en küçük bir şey bile öğrenmeye ilgi göstermedi. Çok geçmeden yelkenliği yalnızca Mikael'in idare etmesinin beklendiği anlaşıldı. Diğerleri iyi niyetli ama genellikle yararsız öğütler vermekle yetiniyorlardı. Anksö'deki bir koyda geçirdikleri ilk geceden sonra Mikael, yelkenliği Frosundleden limanına çekmeye ve oradan otobüsle eve dönmeye karar verse de, eski arkadaşının yalvarıp yakarmaları onu bu kararını uygulamaktan alıkoydu. Ertesi gün boş yer bulabilecekleri kadar erken bir saatte 12'ye doğru Arholma'daki limana yanaştılar. Mikael, sarı bir M30'un yalnızca büyük yelkenlerini kullanarak limana girdiğini fark ettiğinde kahvaltılarını yeni bitirmişlerdi. Dümendeki adam demirleyebileceği boş bir yer bakınırken yelkenli zarifçe süzülüyordu. Etrafına göz gezdiren Mikael, M30'un girebileceği tek yerin kendi skampileriyle sancak tarafındaki katamaran arasındaki boşluk olduğunu gördü. İki yelkenli arasında M30'un ancak zar zor girebileceği bir boşluk vardı. Geminin kıç tarafında ayağa kalkan Mikael, M30'un dümencisine bu yeri işaret etti. Yelkenlideki adam elini kaldırarak teşekkür ettikten sonra iskeleye doğru çark etti. Motoru çalıştırma zahmetine katlanmayan yalnız bir yelkenci diye düşündü Mikael. Çapanın zinciri şakırdadı ve arkasından denize salındı. Kızarmış bir ıstakoza benzeyen yelkenci bir yandan dümeni idare ederken diğer yandan da halatı eline almıştı. Mikael küpeştenin üzerine çıkıp elini uzatarak halatı alabileceğini işaret etti. Adam dümeni kırarak skampinin kıç tarafına hiçbir sorun yaşamadan usulca yanaştı. Birbirlerini tanıdıklarını ancak adam halatı Mikael'e atarken fark ettiler. ''Merhaba Roban'' dedi Mikael. ''Motoru çalıştırsan da limandaki bütün gemilerin boyalarını kazımasan olmaz mıydı?'' ''Merhaba Mike, ben de bu adamı bir yerlerden tanıyorum diye düşünüyordum. Eğer çalıştırabilseydim tabii ki motoru kullanırdım. Ne yazık ki 2 gün önce Rodlege civarında bozuldu.'' İskele parmaklıklarının üzerinde el sıkıştılar. Uzun yıllar önce, 70'li yıllarda, Kungsleden Lisesi'nde okurken, Mikael Blomqvist, Robert Lindberg yakın arkadaşlardı. Ama okul arkadaşlıkları genellikle mezuniyetten sonra biterdi. Onların da okuldan sonra yolları ayrılmış, 20 yıl içinde en fazla 5 ya da bilemedin 6 defa görüşebilmişlerdi. Arholm iskelesinde tesadüfen karşılaştıklarında birbirlerini en azından 7 yıldır görmemişlerdi. Robert'ın kıvırcık saçları ve sakalları uzamış, teni güneşten kıpkırmızı olmuştu. Mikael'in birdenbire keyfi yerine geldi. Malumat Frosch arkadaşı ve onun aptal arkadaşları, adanın öteki tarafındaki pazar yerine dikilen yaz ortası bayramı direğinin etrafında dans etmeye gitmişlerdi. M30'un baş tarafına oturan iki eski arkadaş, ringa balığı yiyip, kadehleri devirerek koyu bir okul sohbetine daldılar.